Profesör Doktor Ekrem Buray İkinci ile birlikteyiz. Hoş geldiniz.
Hoş bulduk. Merhabalar.
Merhabalar. Bugün Osmanlı'da hamam kültüründen, su kültüründen konuşacağız. Aslına bakarsanız belki de bizi, Doğu ve Batı'yı temizlik anlamında ayıran en önemli özellikten bahsedeceğim. Zannediyoruz ki sadece bizde hamam var. Halbuki öyle değil. Hamam kültürü suyun biraz kapatıcı özelliği bence. Sadece yıkanmak için kullanmamışlar suyu. Aynı zamanda bazen sohbet ederken, konuşurken etraftakiler bunu duymasın diye de hamamları ve suyun olduğu yeri tercih etmişler.
Evet, hayat suyla kaim. Yani bütün canlılar suya muhtaç. Onun için su olan yerde, insan olan yerde su var. Su olan yerde hayat
yerleşim
var.
Yerleşim içinde oraları
evet,
seçmişler.
Yani su olan yerde insanlar yerleşiyorlar. Sonra su sadece gıda olarak değil, aynı zamanda temizleyici bir fonksiyon olduğu için gerek bedeni gerek sahil temizlemelerde kullanılmış. Onun için zaruri bir şey. Ama insan öyle enteresan bir varlık ki, yani zaruri olarak kullandığı şeyleri bile belli bir forma dönüştürüyor.
Bir konfor alanına çevirmiş bence.
Yemekleri düşünün yani. Düşünün, dünya medeniyetinde binlerce yemek var. Her biri belli bir emeğin mahsulü. Fiziki, kimyevi bir muamelenin neticesi. Hatta sanat muamelesi çoğu. İnsanlar bunlarla uğraşıyorlar, pişiriyorlar, ayıklıyorlar. Birini az pişiriyor, birini çok pişiriyor. Ve ortaya bir sanat eseri meydana getiriyor.
Aynı sadece zamanda, karnınızı doyurmaya yarıyor gibi karnı doyurmak görünüyor.
Için. Ama şöyle değil, insanlar yoksa onların çiğlediğini de yese doyacak belki veya çok daha basit. Öyle yapmıyor insanlar. İşte su da öyle. Yani evet, su nedir? İçeriz, temizleniriz dememişler insanlar. Suyu çeşitli formlara dökmüşler. Çeşmeler yapmışlar, su kanalları yapmışlar. Tabii bu bir zaruretin şeysi. Ama en mühimi suyu bir sosyalleşme vasıtası olarak kullanmışlar. İşte bunun en tipik misali hamamlardır. Ve bunu bildiğimiz kadarıyla ilk sosyalleşme vesilesi olarak kullanan da Romalılardır. Evet. Hamam kültürünün bildiğimiz en eski kurucuları Romalılardır. Romalılar dünyanın en medeni, her cihetle. Yani devlet idaresi, hukuk sistemi, kılık, kıyafet, yaşantı cihetiyle.
O dönemin.
Evet, o devir itibariyle. Antik çağdan bahsediyorum. Hı hı. En ileri medeniyetlerinden. Hatta bugün bile pek çok medeniyet onlardaki mentaliteye veya yaşantıdaki konfora bazen erişemeyebiliyor. Roma evleri, Roma elbiseleri, kumaşları, bunlar bugün bile hakikaten dikkate değer.
Şimdiki pazar kültüründen tutun da mahallelere,
evet,
kanalizasyonlara kadar.
Evet. Suların, temiz suların gelişi, pis suların gidişi, sokaklar, bunların hepsinin esası Romalıların kurduğu bir kültüre dayanıyor. Bu kültür tabii, yani şimdi Türkiye'de, daha doğrusu Şark'ta kendi aşağılık kompleksini örtmek için devamlı söylenen, canım Avrupalılar helal bile bilmiyordu. Doğru, helal bilmiyorlardı. Yani Türkler tertemiz bir cemiyetken Avrupalılar helal bilmiyordu. Ama ondan önce Roma'da helal da vardı, banyoda, hamamda vardı. Çok enteresan bir şeydir. Roma İmparatorluğu'nun yıkılması 5. asırdır. Sanki masal diyarına dönüşmüştür. Onun üzerinde kurulan kültür demeyeyim de artık, yani devletler,
arkasından
sistemler
gelenler.
Roma'nın topuğuna bile erişememiştir. Ve asırlarca, yani Avrupa asırlar boyu Roma medeniyetine, ve burada medeniyeti vurguluyorum.
Topraklarına zaten ulaşmışlar.
Bir rüya gibi. Topraklarına bile ulaşamamışlar. Bırakın onu. Yani onun eriştiği topraklara bile ulaşamamışlar. Roma'da bu enteresan bir şeydir. Yani helaların unutulması, banyonun unutulması ne kadar enteresan, düşünün. Roma kültürünün tamamen terk edilmesi.
Sanki böyle bir özellikle tercih etmişler, protesto eder gibi.
Onda o da var tabii. Gotların yani Avrupa'nın yeni efendileri olan Gotların, Romalıları, eski efendileri, eski hasımları olan Romalıları yendikten sonra onlara ait her şeyi, sülüp süpürmelerini de, ona alerji duymalarında bunda tabii ki tesiri var. Yani Yeniçeri Ocağı kaldırınca mehter takımının kaldırılması gibi burada da her şeyi silmişler.
Ama orada yaşayan halk, yani tamam siz bir devleti yıkabilirsiniz ama orada yaşayan bir halk var.
Evet.
Nereye giderseniz gidin.
Aynı halk
ve evinde tuvalet olan, yani şu anda.
Zaman içinde ama bunlar çok enteresandır. Cemiyetin dejenerasyonu. Zaman içinde bunlar zaten o Roma vatandaşları dağıldılar. Yerine yeniler geldiler. Kolayca bir cemiyet dejenere ve deforme olabiliyor. Yani o kültürü muhafaza edemediler. Roma kültürü sadece kilise ve manastırlarda muhafaza edildi. O da çok cüzi bir şekilde. Yani Latince bildikleri için din adamları Roma'nın da resmi dili Latince olduğu için ancak Roma kültürü cüzi bir miktarda kilise ve zaten Rönesans dediğimiz yeniden doğuşta bile yani orta çağın sonlarında hep kafası çalışan, okuyup yazan takım Avrupa'da Roma'ya dönelim. Roma kültürüne dönelim demişlerdir. Aslında Rönesans yeniden doğuş Roma kültürünün yeniden doğdurulması demektir.
Ona dönüş.
Ona dönüş demektir. Şimdi bu hamamdan geldik buraya ama.
Ama mesela Doğu Roma diye tanımlayacağımız İstanbul'da, evet. Bizans sınırları içinde Haçlılar geldiği zaman kendilerine bambaşka bir dünyada zannetmişler.
Evet, doğru. Roma'nın kültürü İstanbul'da, Nea Roma'da devam etti. Yani Balkanlara çok cüzi, yani bir taşın suya atıldığı zaman etrafındaki dalgaların genişledikçe hafiflediğini düşünürseniz, Roma kültürü Nea Roma'da yani İstanbul'da devam etti. İstanbul çevresi böyle yayıla işte Kayseri'ye kadar, biliyorsunuz Roma mıntıkasıdır. Avrupa'da da işte Niş'e kadar, Sırbistan'a kadar olan mıntıkada cüzi bir miktarda bu Roma kültürünün hala varlığını devam ettirdiğini görüyoruz. Nereye gidersek gidelim, harabelere rastlıyoruz. Roma harabeleri. Bu Roma harabelerinin içinde hep bir hamam var. Hep bir hamam var,
evet,
mutlaka.
Şu anda mesela işte arkeolojik kazılar yapıyorlar. İşte bakıyorsunuz bir yerleşim alanı, köy, yollar, kanalizasyon, çeşmeler. Mesela yokuşa çeşme yapmışlar, evet. Ekrem Bey. Suyu getirecek künkler döşemişler. Bayağı bildiğiniz, evet. Borular yapmışlar. Oradan su akıyor, bir çeşme yapmış. Bir metre aşağıda bir çeşme daha, evet. Böyle aşağı doğru inen bir yolda. 5-6 tane çeşme yan yana, hiçbirinin suyu kesilmiyor.
Çok tabiatın şartlarıyla uyumlu, ahenkli bir mücadele yapmış Romalılar. Yaşadıkları coğrafyanın tamamı çok da elverişli bir coğrafya değil. Yani İtalya coğrafyası çok elverişli bir coğrafya değil. Şimdiki gibi düşünmeyin. Anadolu keza öyle. Bütün bu şartlara uygun bir şekilde azami konforu sağlamışlar. Ve şehir demek Roma şehri demektir. Romalılar yıkıldıktan sonra Avrupa'da şehir namına bir şey kalmadı. Bu çok enteresandır. Bu kültürü şartlılar devam ettirdi. Yani Türklerin iyi kötü bir şehir kültürü vardı. Bu şehir kültürünü Roma kültürüyle mezzedip Selçukluların ve Osmanlıların akıllara durgunluk verecek bir şehirleşme telakkisi
vardı. Bunun İslam'ın da etkisi var. Mesela şimdi tabii, suyu konuşurken de konuşacağız. İslamiyet'in temizliğe, suya, akan suya, evet. Verdiği ehemmiyet de
bu kültüre adapte etkili. Olmanız zaten sizin buna elverişli olmanızla alakalı.
İhtiyaç duymanızı, evet. Gerektiriyor.
Türklerin Müslüman olması nasıl kolay oldu? Çünkü Türk dini İslamiyet'e yatkın bir dindi, benzer bir dindi. Aynı şekilde Şark'ta İslam kültürü temizliğe o kadar emniyet veriyordu ki, akarsuya o kadar emniyet veriyordu ki Kur'an-ı Kerim'de ve ceanna minel ma külli şeyin hay. Her hayat suya muhtaçtır. Yani her canlıyı sudan yaptık derken çeşitli manalar vermiş müfessirler. Hayatın esası su. Ve bu suyun akarsu olması lazım. Yani İslamiyet'te de böyle bir şey var. Yalnız akarsudan kastımız deniz de bir akarsudur. Hı hı. Büyük havuzlar akarsudur sayılır.
Hareket
ediyor. Göller, evet, hareket ediyor çünkü belli. Ama küçük havuzlar, çok küçük bir havuz, durgun su sayılır. Hı hı. Onun için bu durgun su temizlik için kullanılmaz. Başka şeyler için kullanılır. Yani şartlılar aynı zamanda da konforlu, hı hı. Ve estetik bir hayat yaşamayı tercih etmişler. Yani sadece işimiz görülsün. Rahatımızı temin ettik şimdiki insanlar gibi. Yani azami teknolojimiz var. Tamam, çok rahat yaşıyoruz. Ama baktığın zaman için açılmıyor binalara, duvarlara, eşyalara. Hiçbir elektronik eşya baktığınız zaman iç açıcı bir dizayna sahip değil. Binalar öyle. İçi öyle, evlerin dışı öyle. Yani ama şartlı öyle değildir. Şartlılar hem oturduğumuz mekan azami işimizi görsün. Yani konforlu olsun ama aynı zamanda da estetik olsun. Buna çok ehemmiyet vermişler. İşte bu havuzlar, durgun küçük havuzlar estetik için kullanılmıştır. İkincisi, Şark sıcak olduğu için bu havuzlar havayı serinletir, hafif bir rutubet verir kuru yerlerde. Üçüncüsü, Şarklılar kendi aralarında konuştuklarının başkaları tarafından duyulmasını istemezler. Bunu engellemenin en güzel yolu o zaman için bulunduğunuz yerde fıskiyeli bir havuz bulundurmanızdır. Su sesi konuşulanları absorbe eder. Ve dışarıdan, hatta o mekandan uzaktaysanız o konuşulanları duyamazsınız.
Dolayısıyla sadece hamam değil, evlerde bile bazen oturma alanlarında küçük havuzlar.
Eski evlerin çoğunda oturma girişlerde, hayat denilen yerlerde, bahçelerde küçük havuzlar olduğu gibi saraylarda ve ileri gelenlerin konaklarında da mutlaka konakların içinde devri daimli fıskiyeli havuzlar var. Bu mahremiyeti temin etmek için.
Bu bir taraftan da ortamdaki havayı temizlemek, tabii, kötü enerjiyi almak. Şimdi bir sürü anlam yükleniyor.
Tabii tabii, doğru. Doğru. Havayı temizliyor. Dediğim gibi hava kuruyorsa hafif bir rutubet veriyor oraya, serinletiyor sıcak. Bir de insanı ferahlandıran, rahatlandıran şey, böyle baktığınız zaman güzel yüzden başka nedir? Yeşilliktir ve akarsudur. Hı. İnsan yeşilliğe ve akarsuya baktığı zaman tesirun nazirin diyor. Yani bakanlar sürur duyar, neşelenir.
Şimdi mesela eski hanlardan birini, evet, gezin. Mesela İstanbul için konuşalım. Bir sürü han var. Kapalı Çarşı'nın etrafındaki hanlarda. Küçük küçük hangi, evet, hana girerseniz girin, ortasında mutlaka, evet, ağaç ve
havuz bulursunuz. Fıskiyeli havuz bulursunuz. Evet. Zaten han mimarisi, medrese mimarisi kare şeklindedir. Ortada bir bahçe vardır. Dışarıdan, ana kapıdan girersiniz. Dışarı pencereleri falan çok albenili değildir. Dışarıyla irtibatı olmayacak. Çünkü biliyorsunuz çarşı ve medresenin irtibatı dışarıyla olmamalı. Her şey içeride olmalıdır. Alışveriş ve ilim böyle olur. Ortada o bahsettiğimiz şeyleri, amilleri doğuran bir fıskiye ve gölgelendiren muazzam bir ağaç. Hmm. Pisletmeyen, ağaç yapraklarını uzun zaman muhafaza eden ağaç mutlaka dikilir. Bu tabii orada çalışanların da motivasyonunu arttırır. Evet. Şimdiki en mühim şeylerden bir tanesi, gerek tüccarın, gerek müşterinin, gerek ders verenin, gerek ders öğrenenin devamlı motive olması lazım. Şimdiki okul binalarını düşünün, fakülte binalarını düşünün. Yani orada ne gibi ilim yapılabilir? Yani hiçbir konfor şartlarına sahip değil. Ya çok sıcak ya çok soğuk, karanlık, beyaz ışık, belki beyaz ışık motivasyonu kaybeder. Dışarı çıkma ihtimali yok, devamlı kapalı içeride. Aynı şey dükkan, AVM'leri düşün, içine giriyorsunuz bambaşka bir dünya, bir sürü manyetik saha. Halbuki eski hanları düşünün, onlar da birer AVM'dir. Ama o letafeti düşün, arada bir dışarı çıkıyorsunuz, tekrar bir dükkana giriyorsunuz, yeşillikte bir oturuyorsunuz, fıskiye sesi. Bu muazzam bir fonksiyondur, cemiyet hayatını güzelleştiren, hı, renklileştiren.
Gelelim hamamlara. Hamamlara.
Şimdi insan bedeni canlı bir organizma olduğu için durduğu yerde kirlenir. Durduğu yerde kirlenir tabiat şartlarından dolayı. Üstü başı çevresi durduğu yerde kirlenir. Bir de dinlerin su kullanmaya mecbur ettiği haller vardır. Bir Müslüman icap ettiği zaman gusül abdesti almak, yani yıkanmak mecburiyetindedir. Bunun dışında din yıkanma mecburiyeti olmasa da herkese en az haftada bir kere, Hazreti Peygamber hadisiyle sabittir. Ve tercihan cuma günleri. Çünkü cuma günü cemaat günü olduğu için insanların içine çıktığı zaman temiz olsun diye yıkanmayı tavsiye eder. Şiddetle tavsiye ediyor Hazreti Peygamber bunu. Öbürü mecburi. Bunun dışında her namazı abdestle kılmak icap eder. Abdesti bozan şartlardan biri olmuşsa insanın tekrar abdest alması lazımdır. Abdest ellerin dirseklere kadar yıkanması, yüzün yıkanması, ayakların yıkanması, başın meshedilmesi, ağız ve burnun yıkanması demektir. Günde bir Müslüman abdestini tutarsa en az 2-3 kere bu ameliyeyi yapacak. En az 2-3 kere yapacak. Dolayısıyla bir Müslümanın hayatında suyun, temiz suyun muazzam bir yeri var. Yahudilerde de yıkanmanın, aynı Müslümanlarda olduğu gibi, ibadet etmeden önce ve belli hallerde gusül gibi bir abdestin alınması, bir yıkanma mecburiyeti var. Hristiyanlarda bu kadar su kültürü gelişmemiş. Belki de Avrupa'da Roma'nın yıkılmasından sonra belli bir su kültürünün kurulmaması, suyun sadece insanların ihtiyaçlarının karşılanacağı bir nesne olarak görülmesi belki de bundandır. Yani Hristiyanlıktaki mevcut bilgilerde su hakkında çok fazla vurgu yoktur. Yani akarsuyun hiçbir ehemmiyeti yoktur. Biliyorsunuz Avrupalılar bugün bile bir leğene su doldurup onunla elini yüzünü yıkarlar, bulaşıklarını yıkarlar. Akarsuya çok fazla ehemmiyet vermezler. Durgun sonlar için bu vazifeyi görüyor. Bu bir telakki meselesi. Bunu bir tenkit veya kınamak için söylemiyorum ama onların telakkisi böyledir. Fakat şarkın telakkisi akarsu üzerine kuruldur. Bu akarsu çok mühimdir. Yani dini meselelerde de gündelik hayatta da suyun akıp gitmesi mühimdir. Mesela eskiden köylere, mahallelere gelen suların çoğu açıkta gelirdi.
Açıkta derken bir dere gibi
gelirdi. Dere gibi gelirdi, küçük bir şey. İçine yapraklar, böcekler düşerdi. Ama akarsu olduğu için bu pislik tutmuyordu.
Ama zaten gelen
akarsu
suların pislik kaynağı da temiz.
Zaten temiz. Yok, zaten temiz. Tutmazdı ama bir yerde birikirse o pislik olur. Tabii biraz variyetli olanlar veya şehirlerde bunlar kapalı şekilde gelir. Bunun için hususi künkler vardır. Hala gerek Osmanlı Selçuklu şehirlerinde gerek antik şehirlerde biz bu künkleri görüyoruz. Ekserisi de pişmiş topraktan yapılır. Kiremitten, tuğladan yapılır. Bu oranın medeniyetinin yüksekliğini gösteren bir şeydir. Şimdi bunun neticesi olarak insanlar hamam kültürü denen bir kültür kurmuşlar. Bu kültür Roma'dan gelir. Romalılar zevklerine düşkün insanlardı. Yani zevki selim sahibi eski tabirle insanlardı. Ve sık sık yıkanırlardı. Bulutları coğrafya sıcak bir coğrafya olmasına rağmen sık sık yıkanırlardı. Ve zaman içinde bu hamamları onlar sosyal bir buluşma yerine dönüştürdüler. Yani insanlar bu hamamlarda toplanıyorlar, konuşuyorlar.
Sabah işe gider gibi.
Hazırlanıp gidiyorlar. Orada konuşuyorlar, görüşüyorlar, işler hallediyorlar.
Yemek yiyorlar.
Ticari bağlantılar yapıyorlar, devlet işlerini görüşüyorlar. Mahkeme kuruluyor, yemek yiyorlar, eğlenceler tertipliyorlar. Akşam bu çok enteresan bir kültürdür. Avrupa'da buna dair yazılmış kitaplar vardır. Müstakil Roma'nın hamam kültürüne dair yazılmış kitaplar vardır. Eski Yunan'da mesela bu kadar değil. Roma'ya mahsus bir şeydir bu. Ve zaten eski Roma'ya dair bütün resimlerde, tablolarda ve ona da o dair tematik filmlerde şurada burada hep biz bir Roma hamamı sahnesi görürüz. Yani eğlencenin böylesi. Bu kültür yüzlerce yılın kültürüdür ve Roma'yı Roma yapan kültür olmuştur. Ve Roma bu kültürünü bilerek veya bilmeyerek başka bir medeniyete, aslında çok da taraftarı olmadığı, hasmı olan bir medeniyete ihraç etmiştir. Türk İslam medeniyeti bir su medeniyetidir.
Kısa bir aradan sonra detaylarını konuşalım. Profesör Doktor Ekrem Burra ikinci ile sohbetimiz devam ediyor. Doğu'da İslam medeniyeti ama özellikle Türk medeniyeti bir su medeniyeti, su üzerine kurulmuş. Biz bugün bunun hamamlar tarafını konuşacağız.
Evet, şimdi her Müslümanın, biraz evvel anlattım, belli şartlar dahilinde su kullanması, yıkanması ve abdest alması lazım. Şimdi insanlar ev deyince aklına geliyor, işte yatak odası var, oturma odası var, salon var, çocuk odası var. Mutfak var, tuvalet var, banyo var. Her evde bir banyo var. Eskiden her evde banyo yoktu. Çünkü banyo bambaşka bir anlayış, bambaşka bir kültür, bambaşka bir binadır. Peki evdekiler yıkanmak ihtiyacı olduğu zaman ne yapıyorlardı? Dinin icap ettiği zamanlarda yıkanmak için gusülhaneler vardı. Bir kere şunu söyleyelim. Evlerde su yoktu bir kere. Hiçbir evde.
Hani musluktan akan su yok.
Evet, hiçbir evde su yoktur. Yani bu imkan yok. Peki insanlar suyu nereden alıyorlar? Mahalledeki konakta, mahallede ayakta zor duran evde, köydeki beyin köşkü de, köylünün evi de aynı. Çeşmeler var veya pınarlar var veya gözeler var. Artık oranın kültürüne göre oradan suyunu alıyor. Kovalarla, helkelerle, tuluklarla artık nesi varsa alıyor, evine taşıyor. Bir köylünün en mühim aktivitelerinden bir tanesi eve su taşımaktır. Yani bir yere giden insan eline kovasını alır, dönüşte boş gelmemek için. Kovayı çeşmenin yanına koyar çünkü çalınmaz zaten. Herkes birbirinin kovasını da tanır, dönüşte kovayı su doldurur gelir. Yani boşa çıkmamış olur. Evde yıkanma, içme, yemek yapma, temizlik yapma, çamaşır yıkama hep bu suyla.
Taşıma suyla yani.
Taşıma suyla değirmen döner.
Peki evlerde bunu depolayacak küçük...
Hayır, var tabii. Şimdi şöyle... her ev değil ama evlerin çoğunun altında sarnıçlar var. Bu sarnıçlar yağmur suyunun, oluklardan akan yağmur suyunun doldurulduğu yerlerdir. Bunlar bir müddet sonra içindeki tortu, çamur dibe çöker, üstte temiz bir su kalır. Bu su içilmez yağmur suyu olduğu için. Lezzetsizdir. Hı hı. Fakat çamaşırda, bahçe sulamada kullanılır. Hı hı. Hatta yıkanmada kullanılır bu su. Sizin elinizi büyük ölçüde kolaylaştırır. Bu sarnıçlar aynı zamanda buzdolabı, soğuk hava deposu vazifesi yapar.
Ama aşağı doğru bir şey sarkıtıyorlar.
Ama her evde bu yok. Kuyular var. Yani pek çok evde kuyu var. Her evde kuyu da yok. Kuyu açmak kolay değil.
Bir de izine tabi kuyu açmak.
İzine tabi çünkü şeyi azaltıyor biliyorsun. Ya, su potansiyelini azaltıyor. Bir de her yerde su kolay mı? 1000 metreden su çıkartmak kolay mı? Yüksek yerlerde. Denize yakın yerlerde su kolay çıkar ama yüksek yerlerde zordur. Onun için her evde kuyu yoktur. Kuyular da bu vazifeyi görüyor. Kuyu suyu içilmez. Sadece bahçe sulamada, çamaşırda ve yıkanmada kullanılır. Ve buzdolabı olarak kuyulara bir şeyler sarkıtılır. Her evde bu yok dedik. Peki, sular nerede depolanıyor? Her evde, her evde demeyeyim, evlerin çoğunda büyük küpler var. Gördüm ben bunu. Bu küpler biri içeride, biri dışarıda. Dışarıdaki küpler şehirlerde var bu. Sakalar iyi su getiriyor. İçine koyuyor. Tepesinin mermer kapağı var. Kapağı kapatıyor. Duvara bir tebeşirle çentik atıyor. Kaç tane döktüyse.
Su getirdi.
O evin kullanma suyudur. Bir de evin içine alınan sular var. İçindeki kovalar. İşte o taşıma sular oraya dolduruluyor. Büyük büyük kovalar. Oradan devamlı harcanıyor. Ama her evde de bunlar yok. Dışarıdaki de yok. Yani içme suyuyla kullanma suyu birbirinden ayrıdır. Ama bayağı zahmetli bir iştir.
Evet.
Kuyusu olmayan, sarnıcı olmayan bir evde hayat, kalabalık evleri düşünün. Ama kalabalık evinde ona göre su taşıyanı çok fazla. Bu çocukların, genç kızların, gençlerin işidir. Yaşlılar su taşımazlar. Bu da ayrı bir kültürdür. Çeşmebaşı kültürü. Bununla alakalı meşhur bale bile var. Çeşmebaşı balesi var biliyorsunuz. Yani insanların sosyalleştiği, birbiriyle görüştüğü, kadınların ayak üzeri dedikodu ettiği, yani mahallede ne oldu ne bitti havadis aldığı, gençlerin bir araya gelip ha ha hihi yaptıkları, bazı aşkların, masumane aşkların filizlendiği yerlerdir çeşme başları. Başka türlü çünkü buluşmak kolay değildir. Hele hele mahalle ve köy kültüründe herkesin birbirini takip ettiği yerde bir bahane olmadan karşılaşmak, bir bahane olmadan biriyle görüşüyor olmak pek çok sual işaretini, istifhamı meydana getirir.
Legal görüşme yerleri.
Evet, çeşme, cami, hamam bunlar tesadüfen karşılaşma ihtimalini arttırdığı için legal görüşme yerleridir. Şimdi bir de bu ciheti vardır. Çeşmeler onun için çok mühimdir. Meydan çeşmeleri var, mahalle çeşmeleri var. Onu da bir defa gerekirse konuşuruz. Şimdi evlerde gusülhaneler var. Bu gusülhaneler yatak odalarında olur. İki türlüdür bunlar. Sedirler vardır. Herkes sediri bilir. Sedirlerden biri böyle bir metre bir metre şeyinde ölçüsünde kapak, tahta kapak kancası vardır. Yuvarlak halkası kaldırılır. Altı bugünkü şeyle beton döşeme gibidir. Eskiden möhre deniyor. Dışarıya akan bir deliği var. Orada iskemleye oturur. Önünde de kova orada yıkanır az bir suyla. Su zaten her odaya önceden tevziye edilmiştir lüzumu kadar. Gece icap ederse insanlar yıkansın diye. Bu suyu ısıtır. Nerede? Her odada ocak vardır. Ocakta ısıtır. Burada yıkanır. Bu ihtiyacını görür. Abdest zaten ibriklerde sular doludur. Abdestini bununla leğenle alır. Helalar dışarıdadır. Şehirlerde de şehir dışındadır. Şehirdeki helalar, şehirlerde evin içinde helal çok azdı. Kokudan dolayı umumiyete bahçedeydi. Onların da ibrikleri önceden varsa hizmetkarlar değilse evin çocukları tarafından doldurulur suyla. Yani devamlı hazır su olur. Yani helaya gidecek birisi orada muayyen yerdeki ibriklerden birini alarak helasına girer. Ondan sonra çıktığı zaman o ibriği doldurur ve yerine koyar. Bir başkası kullansın diye. Evlerde su yok. Çok böyle şeylere düşkün olan insanlar evlerine bugünkü mantıkla bir duvara bir depo yaptırmışlar. İçini çinko kaplatmışlar. Dışarıdan su dökülüyor. Önünde musluğu var. Muslukta siz elinizi yıkıyorsunuz. Halbuki o su musluk suyu değil yani.
Ama musluk gibi, hissediyorsunuz.
Evet, evet. Benim teyzemlerin evi öyleydi. Onların kocaları öyle politik adamlardı. Konaklarında girişte ve üst katta iki tane böyle çok güzel altı üzeri çinlilerle süslü bir çeşme vardı. Ben onu normal çeşme zannederdim. Meğerse arkadaki odadan, oradan da değil. Arkadaki odadan onun haznesine su dolduruluyor.
Saraydaki
öyle, onlar da öyle.
Çeşmeler de çoğu evet, arkası doldurulan.
Saraydaki çeşmelerin tamamına yakını arkadan su doldurulan çeşmelerdir. Evet, aynen öyle. Şimdi peki hamam apayrı bir şey. Yani gusül az bir suyla vücudun yıkanacak yerlerin yıkanması. Ama insanlar şöyle dipli köşeli yıkanmak isterler. Vücudundaki kirlerden arınmak isterler. Sadece bu biraz vakit geçirmek isterler. Muhabbet etmek isterler.
Biraz önce söylediğimizde dışarı çıkmak için sebep. Çünkü sebep. Kadının zaten özellikle kadın açısından zaten, bakarsanız çıkmak
zaten
için
kadınlar
sebebi
çok
yok.
Nadir dışarı çıkarlar eskiden. Hamam bunun için bir vesiledir. Bunun için hamamlar yapılmıştır. İki çeşit hamamlar var. Bir umumi hamamlar, meydan hamamları. Bunda da kadınlara, erkeklere ayrı günler olur. Bir de mahalle hamamları. Her mahallede hemen hemen böyle bir hamam vardır. Küçük bir hamam vardır. Günün belli saatlerinde erkeklere, belli saatlerinde hanımlaradır. Umumiyetle öğlene kadar erkekleredir. Öğleden sonra kadınlaradır. Çünkü kadınlar eğer gusül icap ediyor zaten evinde yaparlar. Onlar yıkanmak için gelir. Erkeğe gusül icap edebilir. Onun için onlara sabah açılır, öğlene kadar. Bazı hamamlar bir gün erkekleredir. Bir gün kadınlardır. Umumiyete meydan hamamları böyledir.
Daha büyüklerinde aynı anda.
Aynı anda da olabilir. Tabii iki taraflı. Onlara çifte hamam derler. Hem kadınlara hem erkeklere ayrı girişten şey koyarlar ve onda da inzibat vazifeleri var, inzibatçılar vardır. Yani böyle kopuklar hamama gelip de o bahaneyle hamamdan çıkan kadınlara işte kaş göz etmesin veya onları taciz etmesin. O zamanın şartlarında taciz yani düşünün. Çift hamamda da böyle bir aynı bu deniz hamamlarında da buna benzer bir şey vardı. Şimdi bu hamamlar vakıftır. Vakıf tarafından yaptırılmış.
Vakıf ne demek? Yani vakıf ücretsiz ne demek?
Zengin bir adam bir hamam yaptırıyor. İnsanlar yıkansın, sevap kazan. Bu da sevap kazansın diye. Bu hamamın külhanı var altında. Su ısıtılıyor. Her hamamın sıcak suyu tabiattan değil, kaynaktan değil. Bazı hamamlar kaynaktan gelir. Kaynak suyu sıcaktır.
Şifalı su
şifalı
gibi.
Sular umumiyetle. Ama umumiyetle bunlar altta külhanı vardır. Orada su ısıtılır. Haznelerle tevzi edilir. Bu hamamların kendine mahsus bir mimarisi var. Umumiyete kubbeli olur. Kubbede küçük küçük delikler ve hava delikleri olur. Adeti böyledir.
Buhar yukarı çıkar
ve oradan dağılır. Çok fazla aydınlık olması istenmez. Ortasında havuz olur. Yıkanma havuzu. Bir soğukluk kısmı vardır dışarıda. Yani girilir. Orada kantin vardır, hamamcı vardır. O da çok zevkli bir yerdir. Havuz vardır, oturulur, muhabbet edilir. Sonra soyunma yerlerine girilir. İkinci soğukluğa. Orada soyunulur. Herkesin eşyalarını koyduğu bohçalar vardır. Orada bu işe bakan adamlar vardır. Veya dolaplar vardır. Dolaplara konur. Ondan sonra hamam kıyafeti giyilir ki bu peştemal denilen bir kıyafettir.
Bu herkesin kendine özel midir yoksa hamamda mı vardır?
Bazıları hamam takımlarını kendileri götürürler. Umumiyetle kadınlar hamam takımlarını yanlarında kendileri götürürler ve orada bürünürler. Fakat erkekler bu külfete girmezler. Onlar için hamamda kiralık şeyler vardır. Peştemaller vardır. Yıkanmış, hazırlanmış. O hamam parasına zaten dahildir. Erkeklerin hamam takımı götürdüğü vaki değildir. Oradan sonra yıkanacak yere geçilir. Yıkanacak yerde iki kısımdır. Bir büyük umumi kısım. Burada herkes, çok kişi yıkanır aynı anda. Böyle köşelerde kurnalar vardır. Kurnalarda yıkanır. Kurna bir mermer musluk düşünün. Deliği yok. Su akar. Alttan taşar ve şeye gider. Yani ziyan olmaz. O su akar gider. Sizin suyu soğutmanıza gerek kalmaz. O belli soğukluktadır zaten. Eğer su sizin istediğiniz hararetin üzerindeyse soğuk su getirilir ve o kurnaya eklenir. Boşaltılır. Burada oturursunuz. Bir kişi, iki kişi. Kurnanın bir başına biri yıkanabilir. Umumi. Ortada havuz var. Havuza girebilirsiniz. Yani çok yüzmeye elverişli bir havuz değildir ama bazıları için havuz da bir terapidir. Bir de halvet yerleri vardır. Tek kişilik, iki kişilik, üç kişilik ailenizle veya yalnız başına girip orada halvet olabilirsiniz. Bu işin yıkanma kısmı. Burada buhar vücuttaki gözenekleri açar, kirleri kaldırır. Hamamda çalışan hususi vazifeliler vardır. Tellak veya natır derler. Kadınlar da ayrı, erkekler de ayrı. Bunlar yaman kişilerdir.
Bunlar genelde
Arnavut asıllılardır. Arnavutlardır. Ondan sonra Çingenelerden istihdam edildi veya çeşitli Kürtlerden veya çeşitli İstanbul'da bulunan veya şehirlerde bulunanlardan istihdam edildi. Yerlilerden de vardır elbette ki. Güçlü, kuvvetli.
Patronu Halil'den sonra evet, herhalde değişmiş.
Değiştiler. Patronu Halil Arnavut'tu. Evet. Ondan sonra bu işi yasakladılar. Arnavutlara karşı bir bakış açısı menfileşti. Yunanistan'dan sonra Rumlara değiştiği gibi. Bunlar biraz değişik adamlardır. Böyle gözü açık, biraz da yırtık adamlardır. Çünkü çok çeşitli insanla karşılaşırlar. Bilmedikleri şey yoktur. Tanımadıkları insan yoktur. Bu
anlatılan güçlü kuvvetlidirler. Olmak lazım galiba.
Güçlü kuvvetlidirler. Bu sebeple biraz da yarı mafya, yarı fedai tarzı da vazifeleri vardır. Aralarında örgütlenip bu işlere de bakanlar olduğu söylenir. Hamamların negatif de bir şeysi vardır. Umumiyetle gayrı tabii işlerin cereyan ettiği, gayrı tabii planların yapıldığı yerler. Hatta Külhan Bey diye bir tabir vardır. Hamam külhanları sıcak olduğu için akşamları Külhan Bey denilen bugünkü evsizler, hane berduşlar gelip orada yatarlar. Sıcak diye. Evleri yok. Yani evlerinden atılmışlar. Başlarına bir iş gelmiş.
Sokakta
evine gitmek
kalıyor.
İstemiyor. Sokakta kalmış. Orada yatarlar. Külhan Bey'e oradan gelir. Yalnız bu Külhan Bey'i demek...
Tabii beylik yok
kabada,
aslında.
Kabadayı değil. Bunlar bir şey adamlar. Mert adamlar. Yani öyle bu kabadayı sonradan mana değiştirmiş. Külhan Bey'i biraz mana değiştirmiş. Negatif, daha da negatif bir manaya dönüşmüştür. Onun için hamamlar devamlı kontrol altındadır. Burada hamam çırakları genç erkeklerdir. Genç erkeklerin şeni bir işte hizmette kullanılma ihtimali olduğu için hükümet devamlı hamamları kontrol eder. Yani burada bir nahoş bir hadise olsun olmasın kontrol eder ve hamam ketüdarlarını ekseri en güvenilir, en emniyetli, en perhiskar, en dindar kişilerden tayin eder ki böyle bir şeye müsamaha etmesin diye. Hamamlar vakıftır. Vakıf ne demek? Bir kişi parası var, bir hayır eseri yapmak istiyor. Öldükten sonra da kendisine sevap gelsin diye. Çeşme gibi. cami gibi, hastane gibi, köprü gibi, mektep gibi, hamam gibi. Bu hamamı yaptırıyor. Bu hamam durduğu yerde işe yaramaz ki. Bu hamam için masraf ediliyor devamlı. Bu masraf için de ayrıca vakıflar yaptırıyor. Bir tarlası vardır, dükkanı vardır, evi. Onun kirası oraya geliyor.
Bazen bir han.
Han. Onun geliriyle orası dönüyor. Onun dışında külliye hamamları vardı. Daha çok paşaların, beylerin, padişahların yaptırdığı külliyelerde. Cami külliyesi, caminin yanında mektebi, imareti, şifası, taphanesi, mektebi, medresesi, hamamı da mutlaka bulunur. Ve bu hamamlar vakıftır. Fakirlerden para almaz. Ama umumiyette bakıyorsunuz zenginlerden de para almıyor. O kadar zengin vakıflar ki. Hatta bununla alakalı bir hikaye aklıma geldi. Kılıç Ali Paşa meşhur camiyi yaptırırken Tophane'deki. Arada gelir gider teftiş edermiş, çok da yaşlı. Bir an evvel bitsin istiyor. Yani ölmeden görmek istiyor. Bakmış bir işçi uzaktan bir taş alıyor. Götürüyor duvara koyuyor. Tekrar o taşı getir bir yerine koyuyor. Tekrar o taşı götürüyor. Tekrar getiriyor yerine koyuyor. Çalışıyor ama yaptığı işin bir faydası yok. Evladım sen ne yapıyorsun diyor. Diyor ki efendi hazretleri diyor. Bu tabii bilmiyor, paşayı tanımıyor. Bana diyor su iktiza etti. Yani gusül abdesti almam lazım. Fakat alamadım diyor. Burası diyor bir mübarek yer, cami diyor. Gusül abdestsiz, boy abdestsiz. Ben buraya taş koymayı vicdanıma yediremedim. Para alıyorum. Hamama gitsem gidecek, beni çıkartırlar. Yemeğimi alamam. Çalışmam lazım. Onun için çalışıyorum.
Kendine diyor. Göre bir yol bulmuş.
Paşa diyor ki inşaat paydos. Önce bir hamam yapın diyor.
Hepiniz.
Meşhur Kılıç Ali Paşa hamamı yapılıyor. Ondan sonra cami inşaatına girişir. Böyle de bir hikayesi vardır.
İşin akışı değişmiş.
Akışını değiştirmiştir bu iş. Yani hamam her şeyden önce. Hamam her şeyden önce geliyor. Veya adam para kazanmak için yaptırır bir hamam.
İşletme olarak.
Evet, işletme olarak. Yaptırır. Aynı bildiğimiz hamam mimarisiyle kendisi para harcar oraya ve gelenden gidenden de para alır. Gayet tabii olur.
Yaygın bir meslek
yaygın.
Bu.
Hamamcılık yaygın bir meslektir. Yani gerek kadınlarda gerek erkeklerde yaygın bir meslektir.
Bu bir aile işletmesi gibi midir?
Sonradan
yani?
Evet. Zaten hamamcılar denilen aile isimleri vardır. Bu aile isimlerinden anlıyoruz ki bu bir aile mesleği olmuş. Çünkü daha önce anlatmıştık, Osmanlılar'da her iş bir sanattır. Bu sanatı öğrenen kişi en önce kime öğretir? Kendi çocuklarına gayet tabii olarak.
Öğretmeseniz bile beraber yaşadığınız zaten, için göz aşina olur.
Tabii armut dibine düşer. Sonra hazır bir iş yeri vardır. Ve hamam iyi para getirir. Zahmetli olmakla beraber, çünkü gıda gibi devamlı sirkülasyonu olan bir şey. Yani biz artık hamama gitmiyoruz. Hayat pahalılandı falan demiyor insanlar.
Diyemezsin.
Diyemiyorlar.
Evinizde olmadığı sürece.
Olmadığı müddetçe hamam devam eder. Ben bu sene Erzincan'a gitmiştim. Orada çadırcı hamamı var. Selçuklulardan kalma. 1939 zelzelesinde Erzincan'daki bütün binalar yıkılmış. İki bina yıkılmamış. Biri Almanların yaptığı istasyon binası, diğeri Selçukluların yaptığı çadırcı hamamı. Yıllarca harabe halindeydi. Önünden gelir geçen şöyle pencerelerinden bakardık. Ot bürümüştü. Şimdi onu tamir etmişler. Tabii lokanta olarak faaliyet gösteriyor ama her şeyini orijinaline yakın bir şekilde tamir etmişler. Hamamlar kârgir olur. Yani taştan yapılır, kubbeli olur, mermer kullanılır, bilhassa yıkanma yerlerinde. Hı hı. Fakat yıkanma dışındaki işlerin döndüğü yerlerde bol miktarda ahşap görürsünüz.
Ahşap ve dönemin çinileri.
Çinileri tabii. O yani,
süslemeleri.
Neden? Çünkü hamam sadece gir yıkan çık yeri değil. Hı. Osmanlılar'da da değil.
Mesela aşağı yukarı ne kadar süre harcar bir kadın ve erkek olarak
söyleyeyim.
Bakalım.
Erkekler fazla kalmazlar hamamda.
İşine gidecek.
İşine gider veya fazla kalmazlar. Fakat kadınlar için hamam bugünkü insanların tahayyül edemeyeceği bir atraksiyondur. Ben bunu yaşadım.
Nasıl hazırlanıyorlar mesela?
Şimdi kadınlar hamama gitmeye karar verirler. Komşularla anlaşırlar. Bugün kabul günlerine gittikleri gibi 3-5 hanım giderler hamama. Bohçalarını alırlar. Yalancı sarmalarını alırlar.
Şöyle mi
oluyor
yani?
Alırlar.
Ben diyorum ki hanımlar hamama gidiyoruz. Siz hiçbir şey yapmayın. Ben
o da var.
Peştemalınızı alın gelin mi diyorum.
Mesela haber geliyor mahalleye. İşte Fikriye Hanım bugün hamamı kapatmış. Hı. Ve Fikriye Hanım tek tek kabul günü gibi, düğün gibi, neyse davet gibi davet ediyor. Bugün işte çarşı hamamı, eski hamam, yeni hamam, kurşunlu hamam, her birinde birbirine benzer isimleri vardı. Çinili hamam, çifte hamam. Bu hamamda Fikriye Hanım'ın günü var. Kadınlar öğlenden sonra bazen saat 11 gibi o davete göre hiçbir şeylerini, sadece hamam şeylerini alarak... Bazen hamam levazımatı bile almadan, zengin birisinin hamamıysa.
Çünkü ondan sonra hediye edecek onu.
Evet, herkesinkini hazırlamıştır ve ona hediyedir artık. Havlusu, sabunu, hamam tası, kesesine kadar hazırlamıştır. Torbalara, bohçalara konmuştur. Üzerine de kime verileceği yazılmıştır. Geldiği zaman orada soyguncu kadınlar derler. Soyguncu deyince şimdi soyguncu. Hayır, soyguncu üzerindeki elbiseyi alanlar. Eskiden konaklarda, saraylarda dışarıdan gelenlerin elbiselerini alanlara soyguncu derlerdi. Onları alırlar.
Şimdiki vestiyer gibi.
Vestiyer. Bohçaya koyarlar, üzerine Hülya Hanım diye yazarlar. Ya bilirler onun kime ait olduğunu. Artık orada maharet kesbetmişlerdir. Çıkarken gene soyguncu kadın gelir. Soyunuk kalfa var hatta. Soyunuk kalfa sarayda. İşi bu. Gelir size şifrecenizi, maçlarınızı tutar. Bu köşklerde, konaklarda bunda da küçük bir bahşiş verirler umumiyetle. Hamamda da böylesi vardır. Bu size şeylerini toplar, verir ve tekrar dağıtır. Bu işi yapar. Siz oraya gidersiniz. Gidersiniz ki hamamda sofralar kurulmuş.
Soğukluk kısmı.
Soğukluk kısmında. Sofralar kurulmuş. Ama buraya tabii yani kebap mebap olmaz tabii ki. Şimdiki mangal falan olmaz. Pikniklerde yenecek şeyler. Börek, yalancı dolma. Son zamanlarda gazoz mesela olurdu. İlk zamanlarda şerbet olurdu. Son zamanlarda gazoz. Yani hamamın adeti gazozdur.
Evet, hamam ve gazoz. Evet,
gazoz mutlaka. Ve burada tabii kadınlar sadece yiyip içmiyorlar. Yıkanıyorlar. Yiyip içiyorlar. Çalıp oynuyorlar. Aynı düğünler
sonra
gibi.
Sonra tekrar mı yıkanıyorlar?
Sonra tekrar yıkanıyorlar. Yıkanma saatlerce sürüyor. O onu keseliyor. Onu
ama
keseliyor.
Bu tabii şöyle söyleyelim. Kadınlar açısından saçına kına yakar, saçına bakım yapar, vücuduna kese
aynen
yapar,
öyle.
Bakım yapar,
hepsi,
tırnak keser,
aynen öyle.
Temizlik
hepsi
yapar.
Hepsi bu hamamda yapılıyor. Hatta bazıları bu şehirler için böyle köylük yerlerde yok, köylük yerlerde de hamamlar var. Şehirlerde çamaşırlarını getiriyor. Hı hı. Her hamamda yok bu ama bazı yerlerde aynı şimdiki yıkayıcılar gibi şeylerinizi teslim ediyorsunuz. Para mukabili yıkanıyor, size veriliyor. Teslim ediliyor.
Tabii su ısınmış nasıl olsa.
Azı su var. Onu bakan kişi de var. Siz bundan uğraşmıyorsunuz. Köylük yerlerde çamaşırhaneler vardır. Hususi yapılmış. Kadınlar gider orada kapalı. O köye gelen suyun bir kolu da oraya verilir. Akan su. Orada yıkarlar. Tokaçlarla falan yıkarlar. Orada ayrı bir sosyalleşme yeridir. Çamaşırhaneler. Kapalı çamaşırhane yoksa suyun başına giderler. Orada kazan kaynatıp yıkarlar. Yani erkekler
Türk
falan olmaz.
Filmlerinde vardır. Görülür.
Aynen öyle. Yoksa evinde yıkar. Şimdi bu hamamlar sadece yeme içme oynama yeri mi? Hayır. Çok büyük işlerin döndüğü, sohbetlerin yapıldığı, dedikoduların yapıldığı, kız
ailelerin kurulup
ailelerin kurulduğu hatta bazen de yıkıldığı yerlerdir. Burada herkes şimdi genç kızlar nereden bilinir? Genç kızlar fazla sokağa çıkmazlar, fazla büyüklerin içine çıkmazlar hamamda. Bir kızı en iyi tanıyacağınız her cihetten, her yönden tanıyacağınız yer hamamdır. Onu orada konuştururlar, iş yaptırırlar, vücudunu
bakarlar.
Görürler, sağına soluna bakarlar ve ondan sonra göz koyup alırlar, oğullarını alırlar. Hı. Onun için hamam kültürü sadece temizlik ve yıkanma değil, bizim kültürümüzde çok mühim ailevi hususiyetlerin olduğu. Benim çocukluğumda bu vardı. Hı hı. Yani kadınların böyle nereye gidiyorsunuz? Felanca hanımın hamamına gidiyoruz. Aynı kabul günü bir hamama. Tabii oraya gelenlerin densiz olanları da var. Konu komşusunda hadi bedava yıkanma var diye götürenler var. Çocuklarını götürürler, küçük çocukları. Hı. Tepeden tırnağa çocuklar yıkanır.
Oğlan çocuğu
biraz büyükse babasını da getirseydiniz der. Anne müdafaa eder, siz bunun böyle iri göründüğüne bakmayın, bunun yaşı daha küçük der. Böyle şeyler olur. Ben çocukluğumda hanımlarla hamama gitmişliğim var. Hanımlar hamamında onun için aynı yakın biliyorum.
Ama hatırlıyor olamaz.
Kıt hatırlıyorum ama hatırlıyorum az çok. Veya belki anlatılanlarla. Ama ondan sonra mesela sizde bir kültür teşekkül ediyor, hamam kültürü. Belli zamanlarda hamama gitmek sizin için bir zevk oluyor. Ben mesela Bursa'ya gittiğimde, Eskişehir'e gittiğimde mutlaka. Oranın hamamları meşhurdur. Afyon'a. Mutlaka. Evet. Yani şey gibi bir tarihi eser veya bir oranın meşhur bir lokasyonunu ziyaret gibi giderdim. Evet. Çok hoşuma giderdi. Şimdi sıhhat için de çok faydası vardır.
Kesinlikle.
Türk hamamının hatta ben çok eskiden Lokman Hekim diye bir adam vardı. Popüler bir doktor şimdikiler gibi. Onun mecmualarında geçiyor. Hastalarına Türk hamamı tavsiye ediyor. Yani belli hastalara Türk hamamı.
İki hamam var önerilen. Fin hamamı
Türk ve Türk hamamı.
Bunlar dünya literatürüne girmiş. Şimdi bir de hani kız görmeye gidilen hamamlardan bahsettik. Bir de düğün öncesi
gelin hamamı var. Damat hamamı da var ama esas gelin hamamı mühimdir. Şimdi eski Türklerde düğün, daha doğrusu Osmanlılar'da düğün 4 gün sürer. Yani perşembe günü gelini indirecekseniz pazar günü akşam başlar, bayrak kaldırılır. Eğer pazar günü gelini indirecekseniz perşembe sabah başlar. 4 gün düğün devam eder. Gelinin indirileceği gün ya perşembe günü, günüdür. Yani perşembe günü gelin alınır ve kocasının evine indir veya pazar günüdür. Çarşambayı perşembeye bağlayan gece kına gecesidir. Kızın evinde yapılır. O günün gündüzü. Ama umumiyetle ondan bir gün önceki, yani ne oluyor? Çarşamba günü gelin hamamıdır. Gelin hamamına aynı düğün gibi nişan, bir nevi nişan töreni gibidir. Ekseri kızın yakınları, bir miktarda oğlanın tarafından kişiler gelirler. Hamam kapatılır. Kapatılmasa bile hamamın büyük bir kısmını davetler teşkil eder. Burada eğlenceler olur, türküler söylenir, yemekler yenir. Onun için gelin hamamı aynısı damat hamamında da yapılır. Damatlar da yapar. Şimdiki bekarlığa veda partisi gibi damat hamamı öyle herkesi çağırmaz. Sadece arkadaşlarını çağırır. Fakat damat hamamında çok kötü hatıralar vardır. Mesela bizim bir yakınımızda arkadaşı tabancayı nasıl soktun içeriye? Tabancayı ateş ediyor hamamda, havaya.
Oo.
Ne oldu sonra? Sekti. Damat vuruldu. Oo. Evet. Damat
yani
vuruldu.
Kötü şakanın hiçbir yerde olmaması.
Şimdi var ama gandalıklar. Hamamda olur mu? Hamamda tamam var. Hamamla alakalı başka efsaneler vardır. Hamamlara akşam saatinden sonra gidilmemesi gerektiği, hamamlara cinnilerin yayıldığı. Çünkü pis sular akıyor ya. Kötü cinler, pis sular. Onun için böyle de bir kültür vardır. Yani hamamlara mümkün mertebe gece, akşam gitmemek, gece gitmemek.
Dolaşmamak.
Etrafında bile dolaşmamak da bizim kültürümüze vardır.
Çok teşekkür ederim bugün için. Tekrar görüşmek üzere.